Evet, hem hüzünlü bir an ama yepyeni bir başlangıcın da arifesindeyiz. Bambaşka bir yere geçeceğiz. Orada her şey çok daha iyi olacak eminim. Çünkü Rabbi'dir ve bizi iyiliklere yönlendirecektir. Şaşkın Bakkal'da olacağız. Şaşkın Bakkal bugün için bir merkez, gerçekten Bağdat Caddesi'nin kalbi. Ama adını bilmeyen kardeşlerle paylaşayım. Şaşkın Bakkal aslında eskiden orası tamamen kırdı. Böyle buralarda gördüğünüz tarihi evlerden vardı ama onların bahçeleri çok büyüktü. Bu yüzden fazla insan yaşamıyordu. Ve bir adam oraya bakkal dükkanı açtı. Ona şaşkın dediler. Yani şaşırmış, yolunu şaşırıp gelmiş oraya. Orada bakkal açılır mı gibi. Ve o semtin adı, o bakkalın adı Şaşkın Bakkal kaldı. O semtte Şaşkın Bakkal oldu ama sonra çok gelişti. Demek ki o bakkal çok ileri görüşlü bir adammış. Aynen bizim kilisemizde eminim Şaşkın Kilise değil, Şaşırtan Kilise olacak. O kadar hızlı büyüyecek ki herkes şaşıracak bizi gördüğü zaman. Böyle dileyelim, böyle olsun. Şimdi kardeşler, biliyoruz ki serimiz devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bu kiliseden öbür kiliseye. Fark etmez. Binalar o kadar önemli değil. Kilise bizim olduğumuz yer ve bu serimizde devam edecek. Elçilerin işleri. Elçilerimiz, biliyorsunuz, İsa Mesih'ten aldıkları yetkiyle yollara düştüler. Ama nasıl düştüler, bunu nasıl yaptılar? Her birinin değişik bir motivasyonu, bir değişik yöntemi oldu. Şimdi ayetimiz burada, görüyorsunuz. Oradaki söküldüğü için ben göremiyorum. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa Mesih göğe çıkmadan önce bunları söyledi ve gitti. Yani bizden beklediği, bizden istediği buydu. Hepimizden, bütün onun adına iman etmiş olanların hepsi onun adına tanıklık etmeliydi. Bizden beklediği buydu. Zaten bunun için buradayız. Hem çok uzak ülkelerden gelen kardeşler var, hem de buradaydık ama uzak bir anlayıştan gelenler var. Hepimiz uzaktan geldik o zaman ama burada buluştuk ve burası bizi bir araya getiren yer oldu. Çünkü biz neredeysek İsa Mesih de orada olacağını söylemişti. Eğer iki ya da üç kişi bir araya gelirseniz ben sizinle birlikteyim demişti. Ve eminiz şimdi burada da İsa Mesih kutsal ruhu aracılığıyla aramızdadır kardeşler. Burada onun adına edilen sözler, onun adına söylenen peygamberlikler boş sözler değil. Bunlar Rabbin söylenmesini istediği sözler. İşte elçilerimiz de ilk defa olarak bu sözleri etmek üzere yeryüzüne dağıldılar. Peki elçiler nasıl ve neye göre hareket ettiler? Rab'den nasıl duydular? Nasıl motive oldular, yola çıktılar? Bu aslında bugün için de bizler için bir bazı kardeşlerin merak ettiği bir husus. Rab'den nasıl duyarız? Rab bizi nasıl yönlendirir, nasıl yöneltir? Şimdi bu kardeşler aslında Yeruşalim'den dışarı çıkmak üzereyken biliyoruz ki Stefanos öldürüldü ve mecbur kalarak çıktılar. Demek ki Rab bazen olayları kullanır. Hem de tam karşı cephedeki, karşı taraftaki insanların üzerinden olayları kullanır. Bazen bir aracı kullanır. Onun üzerinden Rabbin sözünü duyarız, peygamberler gibi. Mesela bu kardeşler elçiler. Elçilere gelip peygamberlik yapan vardı. O kadar şaşırtıcı bir şey değil. Mesela 11'e 27 elçiler. Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Haganos isimli birisinin kıtlık olacağını duyurduğunu biliyoruz. Demek ki elçilere de peygamberler gelip haber veriyordu. Bir aracı üzerinden Rab kendi düşüncesi, kendi planını onlara aktarıyordu. Böyle bir şey de olabiliyor. Elçilere yol gösteriyordu. Dediğimiz gibi bazen olaylar onları yönlendirdi. Bazı şeylerle karşılaştılar ve farklı bir tarafa gitmeye karar verdiler. Bazen diğer imanlıların uyarılarıyla hareket ettiler. Mesela Yeruşalim'deki topluluk karar aldı ve Barnaba'yı Antakya'ya gönderdi. Orada kendi aralarında karar verdiler ama aslında Rab bunu onlara söyletmişti. Bazen Filipus'u hatırlıyoruz. Çöle gidip bir hadımı son anda kurtarmıştı çöle girerken. Ona bir melek haber verdi. Git o adamı bul dedi. Demek ki bazen Rab bir meleğini de gönderiyor. Demek ki Tanrı pek çok şekilde kendisine tanıklık edecekleri yönlendirir. Bunu bilmeliyiz. Ve bunların hiçbirisi bu yöntemlerin birbirinden daha değersiz, daha önemsiz değildir. Çünkü Rabbin hiçbir sözü önemsiz değildir. Bizlere söylediği her şey kesinlikle önemlidir. Çünkü Tanrı önemlidir. O zaman kardeşler, şöyle demeyeceğiz, onlar demedi. Mesela Filipus'a melek gönderdi ama Barnabas'a diğerlerinin ağzından konuştu. Şimdi Barnabas dedi mi acaba, benim meleğim nerede, niye bana melek göndermiyorsun, Filipus'u daha mı çok seviyorsun? Hayır, Rabbin sözünü dinlemek önemli. Bazen de kutsal yazıları okudular ve içlerine doğanı hissettiler. Mesela Yahuda İskariot, hain biliyorsunuz. Ondan boşalan yeri bulmak için Petrus kutsal yazılara baktı, mezmurlara baktı, onları okudu ve onun yerine kimin geleceğini bu şekilde saptadılar. Ama benim ayağıma neden bir peygamber gelmedi demedi. Tanrı kutsal ruhun aracılığıyla Antakya'daki peygamberler ve öğrencilerine doğrudan konuştu. Elçiler 13:1. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Simon, Kirineli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruhun kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerine çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Şimdi burada Tanrı başka bir yöntem uyguladı. Ve bu insanları yönlendirmek için, bu elçilerini yönlendirmek için onlara kendisi konuştu, hissettirdi. Kutsal ruh aracılığıyla konuştu Rab. Ama Filipus da o zaman şöyle düşünmedi. Bana bir melek geldi ama bunlara Rabbin kendisi konuştu. Ben daha mı değersizim acaba melekle konuştuğuna göre? Hayır, aralarında hiç böyle sorun olmadı. Çünkü Tanrı'nın önemsiz bir kulu da yoktur. Tanrı'nın bütün kulları önemlidir. O yüzden hepiniz önemlisiniz kardeşler. Rab bazen meleğiyle, bazen kutsal ruh aracılığıyla, bazen insan bedenine girip İsa Mesih olarak yeryüzüne gelip konuşur. Bazen içinize doğar. Bazen görüm görürsünüz, resimler görürsünüz kardeşim gibi. Bazen kutsal kitap okurken bir anda etkilenirsiniz. Size yol gösterildiğini hissedersiniz. Bazen bir arkadaşınızın ağzından Rab size bir şeyler söylemiştir. Ama mutlaka söyler. Çünkü Rab kendi halkını başıboş bırakmaz. Mutlaka Rab'le bir iletişimimiz vardır. Yoktur demeyin sakın. Rab benimle konuşmuyor veya bana şöyle seslenmiyor. Bana bir meleği neden gelmedi? Niye karşıma peygamber çıkmadı demiyoruz. Bazen Tanrı imansızların aracılığıyla bile konuşur. Onların yaptıkları şeyler bile bize bir örnektir, bir derstir, bir yol göstermektir. Mesela işte Stefanos'u taşladılar ve bu elçileri motive etti. Yeruşalim'den ayrılmak üzere, başka yerlere gitmek üzere motive etti. Demek ki Tanrı her zaman kendi halkının çobanıdır. Çoban, iyi çoban hiçbir zaman için kuzularını bir kenarda bırakmaz. Onlarla ilgisiz olmaz. Kuzuların şunlar kıymetli kuzu, bunlar önemsiz kuzu, onlarla ilgilenmeyebilirim demez. Hepimizle her zaman ilgilenir. Ama yöntemleri farklıdır. Peki, şimdi bizim adamlara gelelim. Paulus özellikle çok gezen bir adam ve Tanrı'dan aldığı emir uyarınca oradan oraya gidiyor. Ve bu arada da Paulus'a değişik yollardan Tanrı sesleniyor. Mesela kilise kurmak üzere Anadolu'da dolaşırken, evet büyük başarı sağladı, güzel kiliseler kuruldu, topluluklar oluştu. Ve Anadolu'da biliyoruz ki 7 önemli kilise oluştu. Bu 7 kilise gerçekten adları kutsal kitaba geçecek kadar önemliydi. Ve yine Paulus Asya ilinde çalışırken, yani bugünkü Efes, İzmir dolayları, oralara Asya ili deniyordu. Kutsal ruhtan bir engelleme hissetti içine ve yön değiştirdi. Daha orta Anadolu'ya doğru geçmeye karar verdi. Bugünkü Eskişehir tarafına yöneldi. Ama orada da kutsal ruhtan aradığını bulamadı ve biraz güneye, Konya'ya geldi. Galatya oluyor orası. Eski ismi. Ancak Galatya'da da aradığını gene bulamadı. Kutsal ruh bir kez daha engelledi. Bunun üzerine kuzeye, Misya, bugünkü Balıkesir, yani Güney Marmara'ya doğru yola çıktı. Aslında daha yukarı gidecekti. Bitinya denilen Adapazarı, Kocaeli, yani Karadeniz kıyılarına çıkmak istiyordu. Ama gene engellendi. Ve Troas'a geldi, yani bugünkü Truva'ya. Yani Çanakkale'nin güneyindeki o antik kentin, o zaman ne kalmışsa oraya geldi ve uyudu. Şimdi kardeşler, buradan bir şey anlıyoruz ki bir işe çok kafayı takmak iyi değil. Yani Tanrı önünüze bir takım engeller koyuyorsa bunlarla size bir mesaj vermek istiyordur aslında. Onu yapma, yapma, yapma. Ama her türlü engeli aşacağım, devamlı mücadele edip buna kafayı takıp bu uğurda elimden geleni yapacağım dersek aslında Tanrı'yı belki de sırt çevirmiş oluruz. Belki kendinizi yoklayın. Ben böyle hani önüme bazı engeller çıktığında hep devam ettiğim bazı işler hiç güzel sonuçlanmadı. Demek ki yapmamam gerekiyormuş. Tanrı bu şekilde bir mesaj vermeye çalışmış. Şimdi Paulus'a bakıyoruz. Kuzeye gitti, doğuya gitti, güneye gitti. Aradığını bulamadı bir türlü. Çünkü hep bir engelleme hissediyordu. Ve artık yorgun argın Truva'da uyudu. Ve bu esnada bir rüya gördü. Makedonya'dan bir adam kendisine seslendi ve yardım istiyordu. Paulus bana yardım et diye. Feryat ediyordu, bağırıyordu. Makedonya neresi? Bugüne kadar hep Anadolu'da dolaşmıştı Paulus. Diğer tarafa, yani Avrupa tarafına hiç geçmemişti. Şimdi burada Makedonya aslında Bulgaristan'ın biraz daha batısında, bugünkü Selanik'in bulunduğu bölgeler oluyor. Oraya doğru yönelmesi gerekiyordu. Yani karşı tarafa geçmesi gerekiyordu. Bir anlamda Paulus evinden ayrılmalıydı. Hatırlayın, İsa Mesih ve öğrencileri cinli adamın olduğu yere giderken kendilerinin bulunduğu, ait oldukları topraklardan ayrıldılar. Öbür tarafa geçtiler, suyun öbür tarafına. Bilinmedik bir yerde onlar için ve hepsi tedirgindi. Şimdi Paulus da kendi sahasında oynamayı seviyor. Çünkü Anadolu'lu bir adam, hemşerimiz, Tarsuslu. Buralarda dolaşıyor işte, Konya'ya gidiyor, Eskişehir'e gidiyor, İzmir'e gidiyor. Olmadı diyor, Adapazarı'na giderim. Buralarda geziniyor. Paulus böyle mutlu ama Rab onu engelledi ve bir rüya gördü. Rüyada ne vardı? Makedonya'dan bir ses geliyor. Yani Avrupa Paulus'u çağırıyordu. Avrupa feryat ediyordu. Paulus gel bana yardım et diye. Çünkü Rabbin sözü belli bir toprağa, belli bir ülkeye ait değil. Rabbin sözü evrensel olacak. Ve Avrupa'ya ilk kez Rabbin sözünü dikecekti. Ve o fidan büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ne olduğunu biliyoruz. Ta Roma'ya gitti. Roma'yı fethetti. Ve Hristiyanlığın merkezi oldu uzun yüzyıllar için Avrupa. Ve oradan yayıldı Avrupa'dan Amerika'ya, Avustralya'ya, Afrika'ya ve şimdi tekrar bu tarafa doğru geliyor. Ama bunları hep Pavlus'un o rüyası başlattı. Yani Tanrı Pavlus'a rüya üzerinden konuşmuş oldu. Ve çok güzel. Zamanın en güçlü devletinin, gerçi gene Roma topraklarındaydı. Ama ona doğru, kalbine doğru yaklaşmaya başladı Pavlus. Giderek, giderek, giderek. Ve o en güçlü topraklarda zaten can verecekti. Ama dediğimiz gibi o diktiği fidan gerçekten çok büyüdü. Kocaman bir ağaç oldu. Bütün Avrupa'yı kapsadı. Bütün Avrupa'yı kapsadı. O kadar önemli. Şimdi bu ilk gittiği Makedonya bugün için çok çok önemli bir ülke gibi gözükmeyebilir. Ama hatırlayalım, İskender'in ya da Aleksandros'un memleketi aslında o çağlarda önemli bir yer. Ve gittiği yer Filipi. Orası da bir Roma şehri ve Roma senatosuna bağlı olan önemli şehirlerden biri. Yani işgal edilmiş şehir statüsünde değil, aynı Roma gibi özgür bir kent statüsünde. Çok önemli bir yer. Evet, ayete bakalım. Oradan da Filipi'ye geçti. 12. ayet. Elçilerin İşleri 16'ya 12. Oradan da Filipi'ye geçti. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Şimdi burada anlatım şekli değişiyor. Önceki ayetlere bakarsanız üçüncü şahısta anlatılıyordu. Gittiler, yaptılar, ettiler. Şimdi burada ilk kez kaldık, konuşmaya başladık, oturduk gibi konuşuyor. Çünkü Elçilerin İşlerinin yazarı sevgili Doktor Luka sanırım orada bunlara katılmış oldu ve kendisi bizzat gördüklerini anlatmaya başladı. Yani Pavlus ve Silas'ı anlatıyor ama kendisi de onlarla birlikte ilk göz tanığı olarak görüyor. Ve burada girdikleri gün Şabat günü olmalı. Çünkü o kentteki Yahudilerin dua etmek üzere bir yerde toplandıklarını düşündü. Ama kentte havra yoktu. O yüzden kentin dışındaki bir su kenarında toplanmışlardı. Şimdi Şabat deyince iki hafta önce sizlerle paylaştım. Şabat günü buzdolabı kapısı açmanın günümüzde ne kadar karışık olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu aslında Şabat gününün önemini azaltmak için değildi. Şabat çok önemli. Rabbin bir emridir, buyruğudur. Çünkü insanların ölümüne çalıştırıldığı bir zamanda, barbarlık zamanlarında, Tanrı kim olursa olsun herkesin bir gün için dinlenmesini istedi. Haftada ilk kez bir haftalık tatil günü ortaya çıkmış oldu. Dünyada o güne kadar öyle bir şey bilinmiyordu. Eğer çalışıyorsan çalışmalısın. Ve bu işi de genellikle çalışanlar, köleler yapardı, hayvanlara yaptırılırdı. Ve ne kadar yorulursa yorulsun, patronun da umurunda olmazdı. Ama Tanrı, Rab ilk kez insanları için hafta tatilini getirdi. Hiç sendika yok, sendikal mücadele yok, değil mi? Partilerin talebi yok. Rab söyledi, kim olursa olsun sen, ailen, yanında çalışanlar, hatta köleler, hatta hayvanlar, senin hayvanların bile bir gün mutlaka dinleneceksiniz dedi. Ama bu işi karışık hale getirmeye gerek yoktu. Maalesef bazı şeyler sapıyor. Ve daha zor insanların dinlenmesi, istirahat etmesi gerekirken başka işler çıkmış oluyor. Olsun. Şimdi burada bu kardeşler, elçilerimiz suyun kenarındalar. Ve orada ilginç birisiyle tanışıyor. Kendisi gibi Anadolu kökenli olan birisi. 14. ayet. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adlı bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan birisiydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbim bir imanlısı kabul ediyorsanız gelin evimde kalın dedi ve bizi razı etti. Daha girer girmez kente girer girmez bir hemşeri gene Anadolu'dan Tiatira bugünkü Manisa'nın biraz kuzeyinde bir yer oluyor. Tam ismini bilmiyorum ama biliyor musun? Neresi? O evet o civarda Manisa yani kız da Anadolu'dan ama oraya gitmiş ve kumaş ticareti yapıyor. İsmi de Lidya zaten. Geldiği toprakların ismini taşıyor. Burası da çok güzel. Anadolu'dan Lidya ülkesinden geliyor. Adı Lidya. Ve orada Avrupa'da kumaş ticareti yaparken gene kendi memleketinden gelen birisiyle karşılaşıyor. Ve o adam ona artık yeni imanı, yeni ahiti anlatıyor. İsa Mesih'in kanı sayesinde sağlanan yeni anlaşmayı anlatıyor. Ve Lidya iman ediyor. İlk Avrupalı İbanlı diyeceğiz. Buradan gitmiş birisi. Ama zaten tarih öncesi çağlarda da Avrupa'ya buralardan gidilmişti. Evet. Daha Filipi'ye girmeden, o kente girmeden böylece bir kişiyi ve ailesiyle birlikte kurtarmış oldular. Ama kendileri kurtuldu mu? Burası ilginç biraz. Çünkü 16. ayet, bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Bu kız bunların peşine düştü. Evet, ilk anda iyi bir şey gibi gelebilir çünkü doğruyu söylüyor. Ama doğruyu söylerken yanlış yapıyordu. 17. ayet, Pavlus'u ve bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Şimdi Tanrı'nın nasıl insana ulaşmak için değişik yöntemleri varsa, iblisin de insanlara ulaşmak için, onları kandırmak için değişik yöntemleri var. Burada doğruyu söyleyerek insanları yanlışa yönlendiriyor. Nasıl yanlışa yönlendiriyor? Onların peşinde dolaşıyor, sürekli olarak bağırıyor. Bunlar Tanrı'nın kullarıdır, bunlar geldi. Adamlar konuşmaya fırsat bulamıyor. Çünkü kızın sesi bir tek duyuluyor. Bağırıyor her yerde, gittikleri her yerde. Ve insanlar bu gürültüden, bu patırttan bir şey anlamadıkları gibi rahatsız oluyorlar. Bir şey söyleyecek olsa bu elçiler, kız öne fırlayıp bunlar Tanrı'nın elçileridir, bunlar sizi kurtarmaya geldi, amin diye bağırıyor. Ve onu dinlemeyi istemiyor insanlar. Aslında elçileri dinlemek istiyorlar ama kız her yerde rol çalıyor. Kendini öne atıyor. Ve bu gayet itici bir şey. Ve insanları soğutuyor. Size şöyle bir şey paylaşayım, küçük bir hikaye. Şimdi Venedik'te en parlak olduğu zamanlarda Venedik'in çok yakışıklı bir çocuk varmış, genç bir adam. Ve bütün kent onu çok seviyor, güzel şarkı söylüyor, zengin bir aileden geliyor, çok yakışıklı. Ve bir de çok çirkin adam varmış kentte, kambur bir köle. Bu kambur köle sürekli herkesin alaylarına uğruyor. Onu aşağılıyorlar sürekli ve bu yakışıklı adam da onu aşağılıyor her zaman. Ve günün birinde köle bu genç delikanlıyı öldürüyor. Ve bütün Venedik sarsılıyor çünkü çok sevdikleri bir adam. Bugünün büyük oyuncuları, jönleri, şarkıcıları gibi herkesin sevdiği bir adam. Ve kölenin hiçbir şansı yok elbette. Ve onu savunmaya hiç kimse gelmiyor. Ona Venedik'te avukat bulamıyorlar. Kimse yapmıyor bu işi. Çünkü nefret ediliyor ve zaten kaybedilecek bir dava. Ama usulen bir avukat olması lazım. Ve Floransa'dan, komşu kentten bir avukat çağırmak zorunda kalıyorlar. Avukat nasıl savunacak dersiniz? Avukat çıkıyor. Ey Floransa, Venedik hakimleri, sizlere Venedik hakimlerinden selam getirdim diyor. Tamam. İşte Venedik asilleri sizlere Floransa'nın asillerinden en derin dileklerimi, en içten sevgileri getirdim diyor. Güzel. Ey Venedik'in güzel kadınları, sizlere Venedik'in güzel kadınlarından sevgiler getirdim. Ey Venedik'in berberleri, size Floransa berberlerinden selam getirdim. İşte ey Floransa'dan size selam getirdim, Ayyaşlardan Ayyaşlara selam getirdim. Uzatıyor. En sonunda hakim diyor ki, ya güzel dilekleriniz çok iyi ama sıkıldık. Lütfen konuya gelir misiniz? Rahatsız ediyorsunuz artık diyor. Adam da diyor ki, işte bu gördüğünüz köle buna 20 yıl maruz kaldı. Siz güzel sözlere 15 dakika dayanamadınız. Bu adam 20 senedir herkesin aşağılamasına maruz kaldı diyor. Ve böylece köleyi kurtarmış oluyor. Savunma şeyi buymuş. Evet. Yani güzel sözler söyleyerek insanları sıkabilirsiniz. Bu kızın yapmaya çalıştığı gibi sürekli aynı şeyi tekrar etmek, boş sözler sürekli tekrarlar, insanları sıkar. Ve Rabbin hizmetinde Rabbin sözünü söylemek isteyen insanları bile halkın gözünde itici hale getirebilir. Burada bu kız bunu yapıyordu. Ama Paulus ne yaptı? Paulus, Silas ve gizli anlatıcı Luka. En sonunda kızı aldılar. Onun için dua ettiler ve kızın içinden o cin çıktı. O cin kıza bazı şeyler söyletiyordu ve bu yüzden o kız çok değerli bir maldı aslında efendileri için. Onu kullanıyorlardı ve para kazanıyorlardı. Çünkü kız bazı gelecekten haberler veriyordu. Falcılık tipi şeyler söylüyordu. Kafası karışık, karanlık bir tip. Yani cinin hakimiyeti altında. Bu yüzden onu kullanıyorlardı ve iyi para kazanıyorlardı. Kız sağlığına kavuşunca bu kişiler rahatsız oldu. Bizim malzemeyi bozdun dediler. Yani bu artık cin bundan çıktı, normal bir insan oldu. Biz bunu artık kullanamayacağız. O zaman sen bize zarar verdin. Ve halkı kışkırtmaya başladı. İnsanları dilendirmek, böyle kullanmak Roma yasalarına göre suç değilmiş herhalde. Ama gerçeğe tanıklık ettikleri için bu kardeşler suçlandılar. Ve saldırıya uğradılar. Galeyana gelmiş halk tarafından. Bu defalarca yaşanacaktı kardeşler. Hristiyanlar, gerçek imanın temsilcileri, doğruyu söylemeye başladıkları zaman insanların saldırısına uğrar. Burada da öyle oldu. Paulus ve Silas'ı elbiselerini çıkarıp iyicene bir dövdüler. Ve sonra hapse attılar. Ayaklarına büyük bir tomruğa, yani böyle pranga gibi bir şeyle bağladılar, hareket etmesinler, kaçmasınlar diye. Ama Paulus ve Silas imanlı adamlardı. Tanrı'nın adını andık, başımıza bunlar geldi. Demek ki bu işten vazgeçelim, biz en iyisi demediler. Daha çok dua ettiler. Daha çok ilahiler söylediler. Ve ne oldu? Birden bir deprem oldu. Onları tuttukları yer temelden sarsıldı. Ve onları bağlayan bağlar çözüldü. Kapı açıldı. Peki bizimkiler ne yapacak şimdi? Hemen kaçalım mı diyecekler. Biz olsak öyle derdik. Aa, çözüldü, hadi kaçalım. Ama kaçmadılar, orada oturuyorlardı. Ve onları orada tutmakla görevli gardiyan bunun farkında değildi. O şunu düşündü, kapılar açıldığına göre kaçtı bunlar. Ve Roma yasaları çok katıydı. Eğer bir tutukluyu kaçırırsa gardiyanı öldürüyorlardı onun yerine. Ve gardiyan öyle işkenceyle öleceğini, hiç değilse intihar edeyim, daha az acılı ölürüm diye kılıcını çekti. Onun üstüne atarlardı kendilerini. Gardiyan tam bu vaziyetteydi ki Paulus ona seslendi. Canına kıyma dedi, biz buradayız. Zindancı içeri daldı, evet oradalar ve bağlar çözülmüş ama kaçmıyorlar. Şimdi ilginç bir durum var. Onları gördü. Peki dedi, kurtulmak için benim ne yapmam lazım? Bu çok güzel. Aslında onun görevi onları içeride tutmaktı. Ama Rabbin işini gördü ve asıl mahkum olanın kendisi olduğunu anladı gardiyan. Adamlar, zincire vurduğu adamlar aslında özgürdü. Çünkü Rabbin elindeydiler. Kendisi aslında mahkumdu ve tutukluydu. Ama bunu gördü ve İkinci kez iman edenler de gardiyan, işte bu gardiyan oldu Lidya'dan sonra. Pavlus dedi ki, Rabbe iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz. Gerçekten adam iman etti. Onları temizledi, yıkadı ve sonra gitti evine, bütün ev halkıyla birlikte vaftiz oldu. Pavlus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Ve evin içinde mutluluk vardı o anda, coşku vardı. Çünkü hepsi birden Tanrı'nın evlatları olmuşlardı. Aslında mahkumdular. Ve mahkumiyetlerinin farkına vardılar. Tutsak olduklarını fark ettiler ve kurtuldular. Tutsaklıktan kurtulan bir gardiyan görüyoruz. İşte Rabbin işi. Yani yeryüzünde kendisini hakim zannedenler aslında mahkum olanlar. Ve yeryüzünde işte İsa demiştir, altta gelenler üstte olacak ve üsttekiler alta geçecek. Bu adam kendisinin aslında altta olduğunu anladı ve kurtuldu. Onlar dövüldüler, hapse atıldılar ama cesaretlerini ve kararlılıklarını hiç yitirmediler, hiç şikayet etmediler. Rabbim bizi niye buraya gönderiyorsun, bu adamlar zaten laf anlamaz demediler. Mesela Yunus böyle demişti değil mi? Beni niye gönderiyorsun, ben ne güzel Barcelona'ya gidiyordum diye. Sanırım gittiği yer Barcelona yakınlarıydı, Tarşiş. Evet, gidecekti orada, mutlu olacaktı ama şikayet etti. Beni niye gönderiyorsun dedi. Ama bu adamlar öyle demediler. Beni niye buraya gönderiyorsun? Biz Anadolu'da iyiydik. Yani gene idare ediyorduk iyi kötü demediler. Ve bu kez zindancıyı kurtarmak için Rab onların görev verdi. Onları kullandı. Ve bir zindancıyı zindandan kurtarmış oldular. Günah zindanından kurtarmış oldular. Çünkü zindancı aslında kendini mahkum etmiş bir adamdı. Rab'den kaçmış olarak. Eğer kendimizi Rabbin ellerine bırakırsak, evet kardeşler, dünyasal insanlar bize zarar verdiklerini düşünebilir ama aslında veremezler. Çünkü aslında onlar Rabbin gözünde mahkum. Bizler aklanmış kişileriz. İsa Mesih'in kanı sayesinde hepimiz aklandık. O yüzden bizler kurtuluşu peşin olarak kazanmış olanlarız. O zaman bize düşen görev işte bu elçiler gibi gidip dolaşmak ve mahkum olmuş insanları ve bunun farkında olmayan insanları içinde bulundukları durumdan kurtarmak. Burada evet Tanrı bize bu görevi veriyor ama değişik şekillerde konuşur dedik. Yani peygamberlik gelebilir size, içinizden bir söz gelebilir, bir kardeşiniz sizi yönlendirebilir, kutsal kitapta bir şey okursunuz, o yönlendirebilir. Mutlaka ama mutlaka Tanrı sizinle konuşacaktır. Çünkü Tanrımız babamızdır ve hiçbir baba evladına karşı kayıtsız kalmaz. Çocuklarını sever babalar ve çocuklarını kendi başlarına bırakmazlar. Şimdi bizimkilere dönelim mi? Ne haldeler? Şimdi bu depremden sonra yöneticiler de onların önemli kişiler olduğunu, en azından Rabbin gözünde önemli kişiler olduğunu gördüler. Ve onları hapse atmışlardı. Şimdi çıksınlar diye emir verdiler. Fakat bu kez Pavlus çıkmıyordu. Şöyle dedi, 37. ayet. Ama Pavlus görevlilere şöyle dedi. Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar. Şimdi Pavlus biraz kasılıyor tabii. Şey, gerçek durum ortaya çıktı. Evet, bizi attılar. Gelip kendisi çıkarsın. Öyle gitsinler demekle olmaz diyor. Çünkü Roma vatandaşı. Roma o zamanların çok güçlü bir devleti. Ona sığınıyor burada Pavlus. Aslında şöyle deseydi belki daha iyi olurmaz mıydı? Ben Rabbin halkına aitim, Rabbin ulusuna aitim diyebilirdi. Bunu biz diyebiliriz. Çünkü Roma yıkıldı. Büyük imparatorluklar kuruldu. Hepsi yıkıldı. Günümüzdekiler de günü gelince yıkılacaktır. Ama yıkılmayan bir tek Tanrı'nın egemenliği var. Eğer o egemenliğe aitseniz, evet gerçekten siz Tanrı'nın halkısınız ve size kimse kötü davranmaya hakkı yoktur. Burada Pavlus biraz kibir yaptı. Roma'ya güvendi. Ama biz Rab'be güveniyoruz çünkü onun halkıyız. Ona aitiz hepimiz, hep birlikte. Kardeşler. Peki bu vaazımız burada bitiyor. Ama Rabbin sözü bitmiyor. Rabbin sözü dünyanın her yerinde her zaman edilecek hem de sonsuza dek. Ve bugün burada, yarın öbür tarafta, daha öbür gün çok daha başka bir yerde. Ama mutlaka Rabbin sözü ayakta kalacak. Çünkü inananların içinde diri su ırmakları aktıkça Rabbin sözü de çoğalarak tüm dünyaya yayılacak. Dünyada Rabbin sözünü duymamış hiçbir topluluk kalmayıncaya kadar da bize düşen Rabbin sözlerini iletmek. Bugün burada, yarın orada. Bunu yapacağız. Bir dahaki sefere o zaman Şaşkın Bakkal'da buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın kardeşler.